Radyo Doktoru. ...14.04 Türkiye'nin saatleri ve Radyo Doktoru'ndan hepinize merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Aksu'na.
Ben Ebru Cengiz.
Yine Radyo Doktoru'yla birbirinden önemli konularla hayatınıza dokunmaya çalışacağız. Yine çok önemli konuları ele alacağız. Ebru, bugün çok değerli ve çok önemli konular var. Bir taraftan da Ramazan geliyor, bir de onunla alakalı konularımız ve konuklarımız olacak. Bugün bayağı kalabalık ve dolu dolu bir program olacak. Bize ulaşmak isterseniz sorularınız, mesajlarınız, istekleriniz ve dilekleriniz. Telefon için 090-312-463-3419, 463-3421, elektronik postayla radyodoktoru@trt.net.tr, sosyal medyadan da Facebook, Twitter, Instagram, hiç fark etmez, hepsinde Radyo Doktoru yazarsanız bize ulaşabilirsiniz. O yüzden hemen başlayalım istiyorum ben. Ve başlarken de şunu söyleyeyim, tiroid hastalıklarıyla alakalı bir haftadayız. Yani Uluslararası Tiroid Farkındalık Haftası'ndayız. Doğru mu?
Doğrudur.
Tiroid deyince aklına ne geliyor?
Aslında kelebek şeklinde, 20 kelebek gram dedi. Ağırlığında böyle ufacık bir endokrin bez ama yaptıkları inanılmaz. Evet. Hocamızdan dinleyelim.
Dinleyelim. Bununla ilgili Profesör Doktor Murat Faik Erdoğan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi. Söylemesi zor.
Evet, endokrinoloji evet, ama zor. İnanılmaz bir dal hakikaten.
Çok önemli bir dal ve biz de bununla ilgili bilgiler alacağız sevgili hocamızdan. Murat Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş geldiniz.
Şimdi merak ettiklerimiz var. Öncelikle tiroid hastalıklarının yaygınlığı ile ilgili bir farkındalık haftasındayız. Bununla ilgili rahatsızlıklar neler? Bireysel olarak nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Yaygın olmasının sebebi ne? Ve bununla ilgili bizi bilgilendirirseniz bu haftayla alakalı olarak çok seviniriz.
Evet, çok teşekkür ederim. Türkiye Endokrinoloji Metabolizma Derneği adına da bugünü özellikle Dünya Tiroid Günü'dür bugün, bu hafta içerisinde bizi aradığınız için. Şimdi tabii tiroid hastalıklarından önce korunmak önemli. Bu da yeterli iyot alımıyla mümkün. İyotlu tuz kullanmamız son derece de önemli tiroid hastalıklarından korunmak için. Rafine iyotlu tuz, az ama iyotlu diyoruz. Bu konuyu özellikle dinleyicilerimiz öncelikle akılda tutmalılar. Bunun dışında tiroid hastalıkları kabaca tiroid fonksiyonlarına ait hastalıklar, yani az veya çok çalışmasına ait hastalıklar, tiroidin büyümesi guatr isimli veya tiroid içinde yuvarlak oval etrafından kıvam olarak farklı oluşumların oluşması şeklinde ana gruplara ayrılabilir. Tabii burada özellikle artan tiroid kanserlerine dikkat çekmek lazım. Tiroid nodüllerinin ufak bir kısmı da olsa, %5-10 kadarı da olsa tiroid kanseri olabiliyor. Ve bunlar vaktinde tanı alıp tedavi edildikleri zaman hiçbir sorun olmadan hastamız hayatını, normal hayatına sürebiliyor. Onun için özellikle boynun 1/3 alt kısmında bir asimetri, bir yumru, bir şişlik ele gelirse işte veya hasta da herhangi bir boyun kısmında, boyun yanlarında lenf bezi anlamında bir şişlik ele gelirse dikkat etmeleri lazım. Bunun dışında söyleyebileceğim yine gebelerin özellikle tiroid hastalıklarına çok dikkat etmeleri lazım. Gebelik planlayanların gebelikten önce tiroid fonksiyonlarına ve antikorlarına baktırmaları oldukça önemli. Gebelikte yeterli iyot alımı önemli tiroid hastalıkları için. Genellikle konular bunlar. Böylece özetleyebilirim.
Hocam aslında böldüm ama bu tiroid bezi hastalıklarında bazı semptomlar var. Mesela saç dökülmesi, kilo verememe ya da işte metabolizma hızı, tiroidin fonksiyonları dediğimizde hani görüntü olarak ya da büyüklük olarak bir şey hissetmeden de aslında dinleyicilerimizde bazı şikayetler varsa bir tiroid fonksiyonlarına baktırmalarını önerebiliriz. Bunları sizden bir alalım mı?
Tabii. Tiroidin az çalışmasına ait ve fazla çalışmasına ait aslında birbirinin tersi olan şikayetlerdir bunlar genellikle. Şöyle, az çalışmasına ait halsizlik, yorgunluk, bir üşüme, kabızlık, anlamsız kilo alma, iştahsızlığa rağmen anlamsız kilo alma, yine bahsettiğiniz gibi kırılgan kalın saçlar, soğuk kalın deri, cilt, bunlar halsizlik, yorgunluk, depresif bir ruh hali, bunlar az çalışmaya ait semptomlar olabilir. Fazla çalışması da tam tersine terleme, huzursuzluk, uykusuzluk, yine aşırı iştaha rağmen kilo verme ve mülayim bir bağırsak hali, yani günde 3-4 kere büyük abdeste çıkma gibi tanımlanabilir. Çarpıntı da tiroidin fazla çalışmasına ait bir bulgu olarak genellikle hastalarda gözlenir.
Peki tiroid hastası olduğunu bilen bir insanın hayat şeklini, yaşam şeklini nasıl değiştirmesi gerekiyor? Nelere dikkat etmesi gerekiyor? Ben tiroid hastasıyım. Yani guatrım var. Hiç fark etmiyor hızlı ya da yavaş çalışması. Bununla ilgili özellikle yapmam gereken, şuna mutlaka dikkat etmesi gerekiyor ömrü boyunca diyeceğimiz ne var mesela?
Tabii değişik durumlar için bu konu değişebiliyor. Örneğin bir guatr bölgesinde yaşıyorsak, Türkiye endemik guatr bölgesi, mutlaka iyotlu tuz tüketmemiz son derece de önemli. İyotlu rafine tuz, yani gurme tuzlar, kaya tuzu vesaire gibi değil ama iyotlu rafine tuzları tüketmemiz son derece de önemli. Tabii bazı dönemlerde, fazla çalıştığı dönemlerde iyodu az alması da gerekebilir hastanın. Bunun dışında hani tiroid hastalıkları için özellikle şunu yesin, yemesin, bunu yapsın büyük bir özellik yok. Ama hastanın tabii genel sağlık önlemlerine dikkat etmesi, tuzu az ama yotlu yemesi, düzenli egzersiz yapması, kilo almaması her konudaki gibi bizim için son derece de önemli. Hem tiroid hem diyabet için bunlar da önemli konular.
Peki önümüz Ramazan. Son bir soru daha sormak istiyorum ben. Şimdi diyabet hastalarımız ya da tiroidde tedavi alan, ilaç kullanan hastalarımız var. Ve Ramazan ayında ilaçlarını, insülini bırakıp işte bu tiroid ilaçlarını bırakıp oruç tutmaya niyetlenen vatandaşlarımız oluyor. Bir profesyonel olarak sizden bu konuda görüş alabilir miyiz?
Evet, şimdi şöyle tabii tiroid ilaçları, yani az çalışma yaptığı durumda alınan tiroid hormonları aç karnına alınması gereken hormonlar. Onun için eğer hastanın oruç tutmasına hekimi izin veriyorsa bu hormonları, yani kontrollü bir hipotiroidisi varsa, yani kontrol altına alınmıştır her şey, İlacını kesmemesi sizin de belirttiğiniz gibi son derece de önemli. Ve tiroid hormonları aç karnına alınması gereken hormonlar olduğu için o halde nasıl yapacak bunu? İşte ya iftarda ya sahurda bir yarım saat ayırması lazım. Tabii tercihen yarım saat geç orucunu açması lazım. Yani ilacı aldıktan sonra yarım saat bir şey yemeyip iftar etmesi gerekiyor hastanın. Tabii hekimi tutmasına izin verirse. Hipertiroid hastaları, fazla çalışanların ilaç kullanım döneminde tutmaları çok doğru olmayabilir. Uzun Ramazan ayları, yaz Ramazanları. Belki hani bu sene için, ki bu tedaviler zaten 9 ay bir sene süren tedavilerdir. Hipertiroid hastaların tutmasını çok tavsiye etmiyoruz. Yine diyabetikler için insülin kullananların oruç tutmasını kesinlikle önermiyoruz. İlaçlarla regüle olan diyabetiklerin oruç tutması da genel olarak önerilmese de, çok kuvvetli ilaçlar almayan hastalar bazı durumlarda tutabiliyorlar. Bu durumda ilaçları iftar sahur arasında eşit olarak dağıtarak kalori olabiliyor.
Teşekkür
ederim. Ama tabii ideali diyabetiklerin susuz kalmaması, hani böbrekleri açısından vesaire ve kan şekerlerinin düşmemesi açısından sık sık azar azar yemekleri geçerli olduğu için ideali oruç tutmamalarıdır.
Teşekkür ederiz hocam. En azından bu işe niyetleniyorsanız ibadettir. Tabii ki hani sağlıklıysak tutma yönündeyiz. Ama diğer türlü kronik bir hastalığınız varsa hekiminizle görüşmeden lütfen niyetlenmeyin diyoruz. Çok evet, teşekkür evet. ederiz hocam.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
Profesör Doktor Murat Faik Erdoğan canlı yayın konumuzdu. Tiroidle ilgili de çok değerli bilgiler verdi. Şimdi kısa bir aramız var. Hemen ardından devam edeceğiz.
Benim halim işte böyle, söyle bana ne oluyor? Şarkılar da zaten öyle, kolay kolay gelmiyor. Bir tuhaf bunalım bu, egom ağlar. Bilirim beyhudedir bu itiraflar. Duvarlardaki sloganlar reklamlara dönüştü. Randımanlı gitmiyor işler eskiden olduğu gibi. Şu garip halin sonunda buralara benzedi. Ne yapsam ne yapsam, bir hamak alıp sallansam, kurtulur muyum bunalımdan hamakta sallansam? Ne yapsam ne yapsam, bir hamak alıp sallansam, kurtulur muyum bunalımdan hamakta sallansam? Ne kadar enteresan. Benim halim işte böyle, söyle bana ne oluyor? Şarkılar da zaten öyle, kolay kolay gelmiyor. Sanki bir şeyler olmuyor, tam şeklini almıyor. Randımanlı gitmiyor işler eskiden olduğu gibi. Şu garip halim sonunda buralara benzedi. Ne yapsam ne yapsam, bir hamak alıp sallansam, kurtulur muyum bunalımdan hamakta sallansam? Ne yapsam ne yapsam, bir hamak alıp sallansam, kurtulur muyum bunalımdan hamakta sallansam? Ne kadar enteresan. Ne kadar enteresan.
Keşke hamakta sallanıp kurtulabilsek her şeyden.
Keşke.
Ne güzel olur. 14.18 oldu saatimiz ve biz Radyo Doktoru'nda yine çok değerli konuklarımızla önemli konuları konuşmaya devam ediyoruz. Uzman diyetisyenimiz sevgili Emine Yüzbaşıoğlu canlı yayın konuğumuz ve ona bu dönemle ilgili, yani Ramazan dönemiyle ilgili öncesi için öncelikle soracağımız sorular var. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Zorlu bir dönem var önümüzde.
Kesinlikle.
Beslenme için özellikle. Ve bununla ilgili de daha bilinçli olmamız gerekiyor. Çünkü kulaktan dolma çok şey var. Çok farklı şeyler yapılıyor. Deneniyor ya da benzer şeyler yapılıyor, yaşanıyor. O yüzden iftar ve sahur öğünlerini nasıl değerlendirmemiz lazım? Bu Ramazan ayında hastalıklara yakalanmamak için, çünkü vücut direncimizi düşürmemek için neler yapmamız lazım? Bu dönemde işte kilo vermek isteyen ya da fazla kilolarından kurtulmak isteyenler nasıl bir yol izlemeli, nelere özen göstermeli? Ve bu süreçte genel anlamda beslenme düzenimiz nasıl olmalı? İşte sindirim problemleri yaşamamak ve benzer fiziki sıkıntılar ya da metabolik problemler yaşamamak için nelere ihtiyacımız var diyerek ben uzun bir soruyla böyle başlayayım uzun bir soruyla, sonra size bırakayım mikrofonu.
Yani uzun bir cevapla devam edeyim. Şimdi öncelikle birçok kişi uykuyu öncelik sayıp sahur yapmıyor. Bu bizim için en büyük dezavantaj. Evet. Kesinlikle sahur yapılması gerekir diyoruz. Çünkü günler çok uzun.
Yaz dönemi.
Yaz dönemi susuzluk beraberinde getirebilir. O yüzden de sahur yapacağız. Sahurda tabii neler böyle alınan börekler, çok yağlı yiyecekler değil.
Neler.
Çünkü bunlar beraberinde tansiyon yüksekliği getirebiliyor. Sindirim sistemi problemleri, mide yanmaları ki gün içinde susuzluk hissini artırabiliyor. O yüzden öncelikle protein ağırlıklı diyoruz sahur için. Hı hı. Yumurta, peynir, süt, yoğurt. Hani kişi ne seviyorsa, süt olursa süt, yoğurt, ayran, cacık. Çünkü yaz günleri birazcık daha soğuk bir şeyleri tercih edebiliyoruz. Hı hı. Bunlarla yola çıkalım diyoruz.
Ben kahvaltıyı tercih ediyorum mesela.
Kesinlikle. Bizim de önerdiğimiz o oluyor.
Bak doğru yapıyormuşum.
Ama kahvaltıda simit, poğaça gibi mayaları.
Ama işte, o saatte nereden bulacağım simit, poğaça?
Ay olur mu? Fırınlar açık bizim.
Biliyorum
orada
da şimdi yani. Gidip alacak.
Yok yok, siz yine anlamaya devam edin. Yine kahvaltıyla devam edelim.
Onları yapıyor iyi, onu sahur için. Çok güzel, hani gece saat 2'de kalkıyorlar.
Yok yok, yapmayalım.
Saat 3'de sofralar hazır oluyor ya da 2.45'te hazır oluyor, ama o mayalılarda değil mi gastritleri, ülserleri zaten 17 saatlik bir evet. açlık var.
Bir de yiyip yatıldığı için sonuçta sabah kalkıldığında kişi mide yanması reflü kalkıyor zaten kesinlikle.
Bende mesela reflü var, hemen diyor ki ben geldim diyor böyle bir şeyde.
Yeme
diyor. Direkt yeme diyor.
Ondan sonraki günler yine çok uzun olduğu için meyve öneriyoruz. Çünkü meyve yiyecek süre çok kısıtlı. Kişi meyve almazsa da zaten C vitamini yetersizliği de oluyor. O yüzden sahura biz meyve de ekliyoruz. Hem posa alımını almak adına. Çünkü posa da yetersiz aldığımızda en büyük sıkıntı konstipasyon, kabızlık dediğimiz bir sıkıntı Ramazan'da karşımıza
çıkan. En çok yaşananlardan birisi.
O yüzden de kesinlikle meyve diyoruz. Bu hurma olur, kuru incir olur, kuru kayısı olur. Hani biraz daha bağırsak hareketlerini hızlandırıcı meyveleri tercih edelim diyoruz. Sonra tabii gün boyu açlık, iftar. İftarda da yüklenmemekte fayda var. Kişi hemen böyle ağır yemeklerle başlıyor. Bizim davetlerimiz çoktur. Pilav, makarna ve mantı bile vardır aynı sofrada. Börek.
Yani, arka arkaya.
Kombin
bir şekilde sürer.
Ya o çünkü o biz misafir ağırlamayı sevdiğimiz için hem mantı hem pilavı bir arada sunabiliyoruz. Aynı zamanda bir de börek. Yani mümkün oldukça bunlardan kaçınıp önce bir meyveyle orucu açıp bu hurma olabilir. Gerçekten kan şekerini dengelemek adına. Sonrasında çorba, etli bir sebze yemeği. Bir de en büyük dezavantajımız şu da olabiliyor. Protein almıyoruz. Bazen de bunu çok aksatıyoruz. Protein almadığı zaman kişi aç kalıyor. Aç kaldığı için de tatlıya yöneliyor. Tabii Ramazan olmazsa olmaz tatlılar vardır. Bir de kişi şu düşünce oluyor. Ya yemek yemedim ben, şimdi tatlı yesem bir şey olmaz. Bu bunu yerini alır. Aynı öyle olmuyor.
Çok fazla şunu duyuyoruz mesela. Gün içinde enerjiye ihtiyaç duyacağım için.
Evet.
İftardan sonra diyor kendimi diyor tatlıya vereyim.
Aynen öyle.
Bol bol enerji alayım ki yarına, ertesi güne enerjik olayım.
Sonra diyor ki kişi ben Ramazan'da o kadar oruç tuttum, niye kilo aldım bir de vermedim. İşte bu çok az yemek ya da çok yemek değil, yanlış yemekle alakalı.
Biz de bunu diyoruz işte. Niye oluyor, işte sebebi bu.
Çünkü kişi protein almıyor.
Bir de yeme hızımız farklı oluyor. Yani bütün gün hani o açlıktan dolayı aslında aç olan sadece bünye değil, göz açlığı da var.
Nefis.
Böyle nefis hemen böyle çabuk o çorbalar 2 dakika sürmeden bitiyor. Arkasından etli yemek, sebze yemek, her neyse.
Tatlı
servisi zaten yarım saat sonunda yapılmış oluyor yani.
Peki bununla ilgili ne yapmak lazım? Şimdi ben önce çorba içtikten sonra şöyle bir yaslanıyorum arkama.
Evet.
Biraz bir duruyorum.
Kesinlikle.
Biraz bir zaman geçiriyorum. Kalkıyorum, bir yürüyorum, bir tur atıyorum. Bir hava alıyorum.
Aynen öyle. Sonra
biraz zaman geçiriyorum. Geçiyoruz. Ondan sonra biraz sosyal medyada geziyorum. Kim ne yapıyor? Ondan sonra devam ediyorum. Doğru mu yapıyorum?
Doğru. Çok doğru. Çünkü orada bir sindiriyor mide, bir hafif bana yemek geliyor sinyali. Gidiyor mide. Sonrasında ana yemeklerle doygunluk hissi gidiyor. Ama biz o kadar hızlı tüketiyoruz ki bu sefer kan şekeri çok düşük olan kan şekerimiz hızlıca yükseliyor.
Tamam.
Sonra tekrar düşüyor. Bu sefer hop hadi tatlılar diyoruz. 9.30-10'da çaylar demlenip yanına porsiyon tatlılar tüketebiliyoruz.
Bir de hızlı yemeğiyle ilgili hazır yeri gelmişken soralım. Bu genel bir problem. Hava yutma.
Ya.
Sonra işte bende şişkinlik oldu.
Evet.
Efendim bende inanılmaz bir gaz var. Davula döndüm. Dayanamıyorum, ne yapacağım ben? Al tokmağı çal. Yani
hazır
Ramazan'da. Çık dışarıda çal kendini. Sonra başkasından ya da başka şeylere sebep bahane buluyoruz. Sorun bizde.
Kesinlikle.
Bununla ilgili yanlış davranış ya da teknik ya da yöntem uyguluyor olmamız. En büyük problemlerden birisi bu. Bunun için de bir şeyler söylerseniz çok seviniriz.
Şimdi bir kere dediğimiz gibi bu Ramazan iftarımızı açmışız. Önümüzde uzun bir süre var. Sahura kadar neredeyse uzun da çok uzun demesek de bir 6-7 saat var. Ve orada hakkını vererek yemekleri yemek lazım gerçekten. İşte yemeğimizi yedik yavaş yavaş. Hani tamam artık iftar oldu. Ben yemek yiyebilirim düşüncesiyle daha yavaş, daha ağır. İşte bizde en büyük sıkıntı bir de pilav, makarna, karbonhidratlı yiyecekler çok yükleniriz. Bunların yerine ekmek öneririz. Tabii bir de pidelerimiz var bizim, olmazsa olmaz, evet. Sıcak pideler. Hani bunların miktarlarını da sınırlamak lazım.
Mesela pide, ne kadar pide yemek lazım?
Şimdi
porsiyon hesabı yapsak.
Çeyrek tabii pide var. 200 gramlık bir pidenin çeyreğini 50 gram gibi düşünebiliriz. Bu iki ekmeğe, iki dilim ekmeğe tekabül eder.
Yani o pidenin ölçülerde. Pidenin kalorisi daha yüksek bildiğim.
Tabii ki, çünkü beyaz, bir kere glisemik indeksi yüksek. Evet. O yüzden de hani sınırlamakta fayda var. Yani çeyrek bir pide 50 gram kadar tercih edilebilir. Tabii yanında pilav, makarna, mantı, börek gibi farklı bir karbonhidrat kaynağı yoksa.
Varsa zaten yok.
Yok, yok. Hiç ya gerek pide yok. Ya o tercih edilecek. Ama öncelikli tercihimiz yine dediğim gibi ekmek ya da pide yanında olmasında fayda var.
Aslında yavaş yersek belki sorun kendiliğinden çözülecek.
Anne yani hep öyle. Oğlum önünden mi alıyorlar yani, yavaş evet. Der. Aslında bir, o bir fren. O fren zaten, ben orada bir dururum. Önünden mi alıyorlar? Kendimi güdüledi çünkü. Yavaşlarım. O yüzden şunu yapabiliriz. Aile içinde, kendi aramızda. Birbirimizi frenleyelim. Birbirimizin çekelim dizginlerinden. Ya diyelim ki dur ya, acele etme.
Yavaş.
Mesela bu da bir yöntem. Yavaşlatalım. Evet. Ben kestim, çok özür dilerim.
Yok, bir de ben sahur için şeyi söylemek istiyorum. Yani eğer buradan uyarmak istiyorum, daha doğrusu niyetlenecek olan dinleyicilerimize. Mide koruyucu ilacı, mide koruyucu ilaçlar kullanan şurup değil de ilaçlar var. Hani mide asit salgısını 24 saat kontrol eden.
Normalde asit pompaları, proton pompaları.
Evet, proton pompa inhibitörlerim. Ya da işte bu grupta mide koruyucu dediğimiz, günde tek kez alınan farklı grup ilaçlarımız var. Normalde sabah aç karnı aldıkları bu ilaçları Ramazan'da bırakıyor hasta. Sahurda o telaşla, hani aç alamadım ya da yarım saat önce kalkmayayım diye onları almıyor. Niyetleniyor ve biz birkaç gün sonra poliklinikte hastayı ciddi mide krampıyla, ağrısıyla görüyoruz. O zaman biz de ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Müdahale edemiyorsunuz. O Ramazan 30 gün, 3 gün sonra hani tekrar dönemeyebiliyor ibadetini etmeye. Onun için eğer bu tarz bir ilaç kullanıyorsanız lütfen yarım saat daha önce kalkın ve mutlaka ilacınızı sahurdan yarım saat önce alın diyoruz.
Doktor tavsiyesidir.
Evet.
Altını çizelim. Yani şu şöyle diyebilir miyiz? Ebru Cengiz uyarıyor.
Kesinlikle.
Diyebiliriz mesela. Ya da hatırlatıyor diye.
Hatırlatın.
Güzel. Evet, başka neler yapalım?
Şimdi süreçte? Süt, yoğurdu ihmal edebiliyoruz bazen. Akşam sonra çünkü o kadar çok yiyoruz ki sonra yoğurda yer kalmıyor, diyor ki ya yemeyeyim. Sahurda da zaten bazısı tercih etmiyor. Ne oluyor? Bizim kalsiyum açığı karşımıza çıkıyor yani. O gün boyu hiç kalsiyum almamış oluyoruz. Bu bizim için büyük sıkıntı. Yani o yüzden Ramazan'da süt, yoğurt tüketimi, kefir çok önemli. Çünkü sindirim sistemi sıkıntıları çoğu kişide yaşanıyor gerçekten. Kefir probiyotik içeriği yüksek bir içecektir. O yüzden en azından günde bir bardak o arada, iftarla sahur arasında içmesini tavsiye ediyorum ben danışanlarıma. Bir kısmı sevmeyebiliyor tadını. İşte belki kendi meyveli hale getirip
içebiliyoruz. Ben yani, öyle kullanıyorum.
Yani meyveli hale getirebilir. Meyveler
doğrayıp içine. Kandırıyorum yani içemediğim zaman böyle.
Aynen öyle.
Çok tuhaf geliyor bazen tadı.
Her damak lezzetine uygun olmuyor gerçekten ama bir şekilde tüketilirse çok faydasını görüyoruz. Birçok danışandan geri dönüş oluyor. Bir de tabii şimdi tatlı çeşitleri çok önemli Ramazan'da. Hani güllaç tamam, olmazsa olmazımız, hafif bir tatlıdır, öneririz ama işte bu çok şerbetli, çok ağır, çok yağlı tatlılardan mümkün oldukça kaçınalım diyoruz. Bir, hem o şeker seviyesini çok hızlı yükseltip düşürdüğü için sıkıntılı. Bir ikincisi de tansiyon problemi. İşte şekeri olduğu halde, diyabeti olduğu halde tutayım, haydi şekerde dayanamayayım deyip yiyen kişiler için gerçekten şekerler çok yüksek olarak geri dönüşlerde olabiliyor.
Ama bizim şanımızdan soframızda o baklavalar...
Ama aslında ibadet ediyoruz. Yani hani böyle bir
hakkımız
bayram soru. Yani hakkımız
ama
var.
Ama bak bayramda yani, bak ne güzel dedi.
Evet.
Bunun bak, Ramazan bayramı diye bir bayramımız var.
Onda bile kararıyla yapın diyeceğiz. Kararınca tabii yapın diyeceğiz. Yani onda bile abartmayın diyeceğiz.
Hani bayramsa yani, onda da dikkatli kontrollü bir bayram yapacağız
tabii
yani.
Tabii ki yani şerbetli tatlılar zaten mide sıkıntılarını da arttıracak. Evet. Artı diyabetikse hastalarımız, onu biraz önce endokrin uzmanımız Murat Erdoğan Bey'den de aldık. Hani eğer insülin kullanıyorsanız lütfen niyetlenmeyin. Oral antidiyabetikle regüle bir şeyiniz varsa, hani insülin direnci düzeyindeyse doktorunuzla lütfen konuşarak hani ilacınızı da aksatmadan evet mutlaka doktorunuza danışın diyoruz. Çünkü susuz kalacağımız süre 17 saat. Eğer bir takım böbrek rahatsızlıklarınız varsa, tansiyonunuz varsa ve uzun süredir tansiyon hastasıysanız, ilaç kullanıyorsanız bu durumdayken hani fetva vermek haddimiz değil diyorum. Ama hani her yıl mutlaka zaten Diyanet İşleri de açıklama yapıyor. Bu yıl yaptığımı henüz bilmiyorum. Mutlaka belirtilecektir. Ama kronik hastalığı olanlar, loğusalar, yaşlılar ve gebeler oruç tutmasın diyoruz tabii ki. Onun için hani biraz önce bir diyabet kelimesini kaçırdık. Hani diyabetikseniz hani tatlı yemeği bırakın, orucu lütfen doktorunuzla tutarak. Çünkü ilk görevimiz vücudumuzu sağlıklı şekilde tutmak. Bunun hani öncelikle bunu yapmaya çalışın.
Evet, çok önemli, çok önemli. Başka neler söylemek istersiniz acaba? Bizim sorumluluklarımızın dışında şunlar da önemli. Bunlara da dikkat edelim dediğiniz var mı mesela?
Şimdi posa alımı çok önemli diyoruz gerçekten. O yüzden salatalarımızı eksik etmeyelim sofralarımızdan. Salata derken tabii çok yağlı, mayonezli yiyecek ya da karbonhidratlı salatalar. Bildiğimiz yeşil salatalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Söğüşleri eklememiz gerekiyor sahurda. Su çok önemli. 2-2,5 litre su içmek önemli.
O süre içerisinde genelde en büyük sıkıntılardan biri su içemiyor. Çünkü bir şeyler yeniyor, tıkanıyor ya da su içersen bir şey yiyemiyorum diyerek yani 3-4 bardakla en fazla geçiştiriyorlar.
Geçiştiriyoruz. Maalesef işte onu zorlamak adına biz diyoruz ki içine birazcık bir şeyler koyun, limon koyun, işte nane koyun, aromalı hale getirin ki. Çünkü sonra böyle bir hiçbir şey içme isteği oluyor. Tabii biz bu suyun yerine başka şeyler koyuyoruz söylediğiniz gibi. İşte asitli içecekler olabiliyor, meyve suları olabiliyor, ayranlar olabiliyor. Hani bunları çıkartıp benim gerçekten su içmem gerekiyor. Bunlar suyun yerini almıyor kesinlikle. Öncelikle onu bilip suyun içine farklı aromalar katarak gün içindeki o açığı kapatmak adına 2,5 litre kadar, 2-2,5 litre kadar su tüketmek lazım. Yok başka şeyler koymuşsa yerine de o zaman su miktarı 1,5 litreye kadar. Yani bu bir şeyler derken sağlıklı içecekler, ayran olabilir. İşte az şekerli bir komposto olabilir. Bunları da o 2,5 litreden düşüp yine açığı suyla kapatmakta fayda var.
Komposto mesela çok iyi bu konuda.
Kesinlikle az yani, şekerli olması.
Az şekerli, o tabii kararında şerbet gibi değil.
Evet.
Bununla ilgili bizim Osmanlı şerbetlerimiz de vardı mesela.
Tarçınlı.
Evet, tarçınlı, karanfilli, işte demir hindibağı şerbeti vardır örnek. Ve benzer bir sürü o dönemde yapılan bizim geleneksel şerbetlerimiz var. Mesela o şerbet diye geçer aslında ama şekerleri çok kararındadır onların. Daha çok aromayla bunu şekerlendirirler. Mesela bunların faydası ne?
Ya bunlar bir kere tarçın bizim şeker seviyesini sağladığı için o tatlı olan eğilim azalacaktır. Ya bunları içtiğimiz zaman o yanlış olan içecekleri kaymıyoruz. Hem de bir nevi sıvı alıyoruz. Daha sağlıklı bir sıvı. Yani belki su içemiyorum diyenler için daha rahat bir su alımı sağlıyor. Alternatif ama yine de ben 2 litreyi olabilir. En azından onun posası da alınır.
Tabii üzümü var, eriği var, kayısısı var içerisinde. Hem posayı da alır. Lif de alıyoruz. Bak güzel oldu.
Yani yemek yemiyorum Poşafi diyenler için tercih edilebilir. Tamam.
Ben gene sahura döneceğim tabii. Çünkü hani bu orucun başlangıcı ya, o çok önemli. Orada nasıl davranırsak aslında 17 saat boyunca onu yaşayacağız.
Doktor çok tedirgin farkındaysan.
Evet çünkü 17 saat uzun bir süre. Bir kere eğer tuzlu bir şey yersek sahurda, tuz tüketimimiz fazla olursa bütün gün yanacağız. Yani hava sıcak ama aslında bize su dedik ya, suyu içirten de aldığımız tuz miktarıdır.
Elektrolit dengesi bozuluyor aslında.
Evet, yani onun için zaten terle bir kaybımız olacak, işte nefesle bile su kaybediyoruz. Evet. Onun için lütfen tuz tüketmeyelim. Artı hani cevizdir, yumurtadır ne dersiniz tok tutacak, ama tuzlu içermeyen gıdaları almaya çalışalım. Hani mesela cevizin değil mi enerjisi daha uzun süre götürür bizi.
Yağlı bir tohum olduğu için tokluk hissi daha fazladır.
Evet, kuru yemişleri de soralım mesela bu arada.
Kavrulmamış hani.
Kavrulmamış tuzsuz dediğiniz tuzsuz gibi. İşte mesela zeytin yerine bunları tercih etmek daha mantıklı olabilir. Bazısı diyor ki ben zeytinsiz duramıyorum. Biz diyoruz 2-3 tane zeytin tamam. Hani onun yerine 2 ceviz, 4 badem, 5 fındık gibi. Hani yağlı tohumları almak hem uzun süre o tokluk hissini sağlayacak hem de tuz tüketiminden kaçınmış olacak kişi.
Evet, bizim için hani o 17 saati kolay geçirmemize yardımcı olacaktır. Olacak. Ama lütfen sahurda tuz kullanmayın. Eğer tuz kullanırsak o 17 saat süresi bizim için daha uzun gibi algılanacaktır.
Burada yemeği yapanları aslında söylüyor olmak lazım ki Çünkü yemeği tuzlu yaptıktan sonra bunun dönüşü yok. Evet. Sonrasında tuzu alamıyoruz. O yüzden yemekleri yaparken özellikle tuzu kararında minimum olması gerektiği kadar tutarsak bizim için daha sağlıklı
evet,
olacaktır.
Mesela sahurda peynir, kahvaltı demiştik. Onlar da daha tuzsuz peynirler tercih edilebilir. Az tuzsuz olanlar, az tuzlu olanlar.
Tercih etmek daha mantıklı. Mesela ben de zeytini çok severim. Hı-hı. Şimdi zeytin dedin mi bir kase gider bende. Yani öyle zeytin yerim. Şimdi düşünüyorum tuz. Yani evet, yüksek oranda tuz. Şimdi o kadar zeytini yersem gitti, yandım. O yüzden ne oluyor? Ramazan'da tuz oranını azaltacaksak zeytini azaltın.
Kesinlikle. Net. Yani şeyde iftarda iftarı açmak için zeytin kullanabiliriz. Tabii ki. Hani belki orada zeytin kullanmamız da su içmemizi kolaylaştırabilir. Evet, o 2-2,5 litre.
Tabii 1-2 tane o da tabii yani ki, fazla değil.
Tabii ki.
Yine çok duramıyorsak da belki sıcak suda ıslatarak biraz daha tuzunu alarak gece sahurda yine yenilebilir. Çünkü bazısında gerçekten alışkanlık. Ben zeytinsiz yemek yemiyorum, sahur yapamıyorum diyenler için sizin için hemen bir öneri.
Peki Ramazan saat 3'te de sahura kalkacağız. En son kaçta yedim?
Hep vardır yani, ya. Yani, evet. Normalde işte 8'den sonra yemeyelim.
İşte zaten o saatte iftar yapacağız.
Tamam. Evet.
Kaça kadar yedin?
Şimdi şöyle zaten iftar 8 dedik. Kalktık hani yavaş dedik. 9'da kalktık. Yani ondan sonra zaten bir ara öğün derken biz bir porsiyon meyve diyoruz. Ya da tatlınızı oraya yarım porsiyon olarak belirleyin. Yani bu ne olur? 9.30-10. Bitti. Ama bazı kişi diyor ki ben işte evdeyim. Geceye kadar oturuyorum. Onun için biraz daha sarkıtabiliyoruz o
saatte. Uyumayanı
saati
da var çünkü. Evet,
tabii. Yani bazı diyor ki ben uyumuyorum.
Sahura kadar
oturuyorum. O zaman diyoruz onu 10.30'a kadar, 11'e kadar yiyebilirsiniz. Çünkü o zaman da bir ağız boşluğu var. Günün de getirisi. Orada 10.30-11'e kadar sarkıtabiliyoruz.
Sonrasında
yok. Zaten birazcık da acıkalım ki sahurda bir şeyler yiyebilelim.
Yiyebilirim, evet.
Evet. O zaman sütlü tatlıları tercih ediyoruz. Kesinlikle. Tatlı olarak. Mümkün olduğunca da tadımlık dozda bırakıyoruz.
Yarım diyorum ben hep. Yarım.
Değil mi?
Yarım.
yarım dört yesine dönmesin de yarımda kalın.
Evet.
Çok teşekkür ediyoruz ederiz. Sevgili Emine Yüzbaşıoğlu'na, uzman diyetisyenimiz bize yine çok değerli bilgiler verdi. Ramazan öncesi biz yine Ramazan döneminde de bilgilerine başvururuz dönem dönem. Yine hatırlatırız bazı şeyleri. Size çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Şimdi kısa bir aramız var. Bir spot ve bir müzik aramız var. Hemen ardından canlı yayın konuğumuz Şule Ünal burada olacak. Sevgili diş hekimi uzmanımız. Ona da yine Ramazan ayında nasıl acaba diş bakımı, diş sağlığı, ağız sağlığı ile ilgili neler yapmamız gerektiğini soracağız. Ama öncesinde kısa bir ara.
Radyo Doktoru sosyal medyada. Programımızı Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.
Gitme yoksa içerim bütün uyku haplarını. Sonra karıştırırsın ruh kitaplarını. Bir mektup yazarım hep seni sevdimle biten. Sonra artık hesap et bir daha olur mu hiç neşen. Gitme yoksa atlarım.
gitme dünyam dönsün dönsün. Dünyam dönsün dönsün. Beni hiç kimse örsün örsün istemem.
İstemem.
Gitme dünyam dönsün dönsün. Dünyam dönsün dönsün. Beni hiç kimse örsün örsün istemem.
...14.40 oldu şu an Türkiye'nin saatleri ve radyo doktorunda az önce bahsettiğim gibi sevgili uzmanımız diş hekimi Şule Ünal canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Böyle güneş gibi girişler için evvela şunu söyleyelim, lütfen 6 ayda bir diş hekimine görünün.
Evet.
Mutlaka ihmal etmeyin, kendi kendinizin tedavi edeceğinizi geçeceğini düşünmeyin ya da başkalarının kulaktan dolma, aman bir şey olmaz geçer takılma, geçer canım ne olacak dişin ağrıyorsa gibi... bu hurafelerden kendimizi kurtaralım ve her zaman dediğimiz gibi uzmanına mutlaka her konuyu danışalım. Biz de bugün onu danışacağız. Şimdi ben hemen pas atmak istiyorum sevgili doktoruma. O başlatsın, acaba nasıl başlayalım? Çünkü Ramazan'da ağız bakımı, diş bakımı, ağız sağlığı bununla ilgili çok
geniş. Evet, Ramazan'da başladık bugün.
Ramazan dedik, hadi Ramazan oradan başlayalım öncesi, sonra devam edelim.
Oradan başlayalım. Ramazan'da ağız kokusu. Hani önleyebileceğimiz bir şey mi? Tabii bir kısmını önleyemeyeceğiz. Yani uzun süreli açlık, hani o kan şekerinin düşmesiyle de olan hani metabolik bir koku. O önlenebilir bir şey mi? Çok değil tabii yani tıbbi anlamda baktığımızda. Ama bir diş hekimi olarak en iyi dişlerimizi, diş sağlığımızı, ağız hijyenimizi nasıl sağlarız?
Evet, Ramazan'da hastalarımızın en fazla şikayet ettikleri ağız kokusu. Ağız kokusu tabii uzun süre açlıklarda vücut artık protein ve yağları tüketmeye başladı, yakmaya başladığından evet. dolayı bir çıkan metabolizma artığı olarak bir koku oluşuyor. Hı hı. Bu fizyolojik bir koku. Bunu önlemek için ne yapabiliriz?
Bir de ağız kuruluğu var.
Ağız üstüne. Kuruluğu, evet. Ağız kuruluğu da çok vücutta ve ağızda negatif etkileri olan bir durum. Öncelikle ağız kokusu. Ağız hı-hı. kokusu için bence mutlaka gece yatmadan dişlerimizi fırçalamalıyız.
Bir.
Madde bir. Dişlerimizi fırçalayalım. İkincisi, dilimizi de fırçalamalıyız. Aslında biz dişimizi fırçalıyoruz. Oo, çok güzel, süper süper. Ama bütün artıklar, mikroorganizmaların artıkları dil üzerinde birikiyor. Dil çünkü çok yerinteli çıkıntılı biliyorsunuz. Orada birikebiliyor. Evet. Dilimizi de bazen fırçaların arkasında böyle dil fırçaları var. Evet. Midemiz bulanıyorsa eğer nefes alıp öne doğru fırçalamalıyız. Hani dilimize değdirdiğimizde midemiz bulanıyorsa eğer nefes alacağız. Ve o anda önden arkadan öne doğru fırçalayacağız. Dilimizi fırçalamayız, dişlerimizi fırçalamalıyız. Bir şey daha var. Diş ipiyle diş aralarını temizlemeliyiz.
Arayız, neden? Temizli,
çünkü dişlerimizi fırçaladığımızda sadece %30 kısmını temizliyoruz. %70 aralarda kalıyor. Bunu temizlemeliyiz. Sonra ağzımızda eğer bir protezimiz varsa, bir köprümüz varsa onlar için doktorlar mutlaka size minik minik minik böyle fırçalar veriyor.
Evet.
O bölgeleri temizleyin.
Arayüz fırçaları gibi.
Aynen. Onun oradan temizlemeliyiz. O bölgeleri zaten onlar temizlenebilir şekilde yapılması gerekiyor. Ve temizlenebilir alanları var. Onları temizlemeliyiz yatmadan önce. Bunları yapmalıyız. Neden? Çünkü uzun süre açlık. Ve biz hep şunu düşünüyoruz. Aa, hiçbir şey yemiyorum. Neden dişimi fırçalayayım? Hani bütün gün orucum. İşte yesek ağzımızdaki tükürük miktarı artacak. Ama yemediğimiz için çok böyle tükürük miktarımız azalıyor ve mikroorganizmalar için böyle bir şey ortamı, karnaval ortamı ortaya
değil
çıkıyor.
Evet.
Ve bu karnavalda mikroorganizmalar da çalışıp dişlerimizi daha fazla çürütüyor. O yüzden bunları mutlaka yapmalıyız ve hatta gece yatmadan fırçaladık, çok güzel. Sonra kalktığımızda sabah yine fırçalamalıyız bir macunla. macunla normal dişlerimiz. Eğer hani macun kullanamıyoruz, orucumuzu bozabilir diye bir düşüncemiz varsa normal fırçayla fırçalamalıyız. Gece yatmadan bir de gargara kullanabiliriz. Peki nasıl gargaralar kullanacağız? Yine ağız kurularına neden olmayan alkolsüz. Çünkü alkol ağız kuruna neden olduğu için genelde alkol içermeyen ağız gargaraları tercih ediyoruz. Bunlarla gargaramızı yapacağız, yatacağız. Yine gün içinde sabah kalkacağız. Hiçbir şey yemesek bile dişimizi fırçalayacağız. Öğleyin eğer bir ağız kokusu şikayetimiz varsa yine fırçalayacağız. Akşam zaten normal sahurdan sonra dişimizi fırçalayacağız. Bu.
Gargara deyince bir hemen arada küçük bir not.
Tabii.
Bugün gargaraların büyük çoğunluğunun diş taşına sebep olduğunu yazıyorlar sağda solda.
Hı hı.
Hatta bununla ilgili olarak işte diş taşlarınızın artmasına şaşırıyorsanız şaşırmayın. Hı hı. Gargara kullanıyorsunuz belki ondandır diye yazıyor. Var mıdır etkisi
hayır,
gerçekten?
Hayır hayır hiçbir etkisi yok. Hiçbir bilimsel yayında böyle bir şey yok.
Tamam dedikodu o zaman.
Evet şehir efsanesi diyebiliriz.
Cevaplamış
ama
olduk
böyle. Ama tek dikkat etmemiz gereken alkol içermeyen olması. Çünkü alkol ağız kuruna neden oluyor. Bunun dışında bir de bir şey daha burnumuz tıkalı uyursak eğer ağzımızdan nefes aldığımız için burada kuruyan bademciklerimiz ağız ortamı bir kok oluşturuyor sabah kalktığımızda. Bu da önemli. Oruçla alakalı olabilir olmayabilir ama burnumuz tıkalı uyumayalım.
Yani bir burun temizleme spreyi, açıcı sprey,
evet, evet.
Okyanus tuzlu suyu
öncelikli olarak.
Okyanus suyu şu an en mantıklısı.
Burnun tıkalı uyunmasını zaten bir diş hekimine gittiğinizde diyecek ki size bunu çok hani teşhis edebilir. Siz burnunuz tıkalı mı uyuyorsunuz? Çünkü ön bölgedeki diş etleri hiç iyileşmez. Hep kırmızı ve kanamalı. Dikkat edin. Eğer sizin ön bölgede tedavi olduğu halde yani zaman zaman böyle kızaran ve iltihaplı diş etleriniz varsa burnunuz tıkalı uyuyorsunuzdur. Mutlaka.
Ondan sonra onları cincivit, doğru mu söyledim?
Cincivitis ve periodontitis olabiliyor.
Evet.
Bir de şöyle Ramazan'a...
Benim de bilmediğim yok.
Evet. Gerçekten. Ramazan'a başlamadan önce mutlaka diş etlerimizde fırçalarken bir kanama ya da hissettiğimiz bir koku varsa çünkü ilerleyen diş eti iltihapları da bir onun has bir kokusu var. Ona neden olabilir. Bu da oruçla birleşince daha fazla bir kokuya neden olabilir. Bu diş eti sağlığımız yönünden de bir hekime gitmeliyiz mutlaka.
Onu zaten düzenli olarak öneriyoruz. Yılda iki kere hiçbir şikayetiniz olmasa bile gidin diyoruz
gidin,
ki.
Gidin bir tabii selam verin, bir hatırını sorun.
Ama bazen
bir kahvesini için.
Demir eksikliği anemisini değil mi? Anlıyorsunuz diş etlerinden.
Tabii. Böyle bir de belirtini. Şöyle. Asıl neden gitmeliyiz? Kendimiz için değil, çocuklarımız için. Çünkü onlara biz örneğiz.
Evet.
Eğer biz gitmezsek o çocuktan ne fırçalama, biz fırçalamazsak o fırçalamaz.
Çok güzel bir
biz
soru
gitmezsek o gitmeyecek.
Ben de bir onun için.
Peki çocuklarda kaç yaşta diş fırçalatmaya başlıyoruz?
Şimdi 3 yaşından itibaren macunsuz olarak fırçalatmaya başlıyoruz. Sonra 4 5 yaşında artık ufacık mercimek kadar onlara uygun üretilmiş macunları kullanıyoruz.
Var.
Evet. Evet, çocuk macunlarıyla fırçalıyoruz. En önemli şey yutmamaları gerekiyor. Biz şöyle düşünebiliriz ebeveynler olarak hani sen fırçalamayı öğrenmelisin sen fırçala. Ama araştırmalar göstermiş ki 5 yaşında 6 yaşındaki bir çocuk yeterince ağız hijyenini sağlayacak kadar fırçalayamıyor. Bizim onlardan istediğimiz bir bu alışkanlığı kazanması. Bir alışkanlık için biliyorsunuz 21 gün bunu tekrar etmemiz gerekiyor. Çünkü nörolojik yolun oluşması için.
Alışkanlık edilmesi için evet.
Ve biz de onlara örnek olacağız. Sonra bizim onu desteklememiz gerekiyor. Yani ebeveyn olarak abi çocuk bu yaşına geldi dişlerini fırçalasın değil. Ona mutlaka yardım
olacağız.
Etmemiz gerekiyor. Model olmamız gerekiyor ve diş hekimine götürmemiz gerekiyor. Diş hekimine nasıl götüreceğiz? Hiçbir şey yok. Rutin kontrol. 6 ayda bir götüreceğiz onu. Bakacak doktor. Aa çok güzel. Eğlenceli bir ortam. Yani biz diş hekiminde bir duygu oluşturmalıyız çocukta. Diş hekiminde asıl akılda kalan duygulardır. Değil mi? Hissettiğimiz
evet,
duygu. Eğer çocukta...
Çünkü kaygı ve korku kalır genelde.
Evet, onu bırakmamalıyız. Hiçbir şey yokken gelmeli. Yani o ortamı hissetmeli, eğlenceli. Zaten hani hekimler genelde o ortamı sağlıyorlar. Ama siz diş ağrıdığında, herhangi bir durumda geldiğinde aklında kalan o duygu oluyor.
Tabii.
Ve bütün yani, aslında hayatımızı evet etkileyen bir durum. O yüzden anne babaların yapmaları gereken bir, dişlerini fırçalayacaklar zaten. İkincisi doktora gidecekler ve mutlaka yanlarında, kendileri gittiğinde de çocukları için de özel randevu alıp bunu sağlayacaklar.
Zor bir araştırma. Bunu söylemesi zor.
Evet.
Diş fırçalama oranlarıyla ilgili yapılan yakın zamanda bir araştırma diyor ki Türkiye'deki şu an kayıtlı diş hekimi sayısı kadar bile diş fırçalama oranımız yok. Yani diyor ki diş hekimleri bile neredeyse fırçalamıyor. O kadar düşük seviyedeyiz diş fırçalama konusunda. Evet. Türkiye genelinde yapılan bir araştırma bu. Son 10 yıla baktığımızda bununla ilgili iyi bir gelişme gördük. İlerleme var. Kampanyalar, bununla ilgili sosyal çalışmalar, bilinçlendirme,
kamu spotları. Hoşlanmadım ben bu sonuçtan. Öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani
ben de öyle düşünmüyorum ama öyle.
Bir de şu var, ben söylüyorum. Hani biz diş hekimleri olarak çocukları 6 ayda bir görüyoruz. Ama bir öğretmen her gün görüyor. Mesela öğretmen de bunu yapabilir. Aa, çocuklara diş fırçalayın demek zorunda değil. Aa, dişlerimi fırçaladım bugün, kendimi çok iyi hissediyorum. Ne kadar güzel dişlerim var. Benim fırçam da çok güzel. Siz de fırçalıyor musunuz? Diyebilir, demeyebilir. Bunu söylemesi yeterli. Çocuklar için rol model.
Evet.
Çocuklar için rol model olan kişilerin aslında sadece öğretmenlik, hani bir şeyleri matematik öğretmenlik değil. Aslında hayat öğretmenliği. Değil mi?
Öğretmenlerden en çok beklediğim şey aslında bu.
Sabah bunu söyle. Yani sabah geldiğinde haftada bir söylese, düşünün yılda ne kadar fazla söylüyor. Sonra çocuğun aklında bu kalacak. Bilinçaltında. Ya ben bu dişimi fırçalayayım. Aa, bakayım kim fırçaladı bugün? Parmak kaldırın. Ya oyunlar yapabilir. Yani bir sürü puzzle'lar var bilgisayar üzerinde. Ya bu puzzle'ları yapabilir. Mesela bize gelen anaokulundan çocuklar var. Biz onlara yumurtaları fırçalatıyoruz. Aa bak, beyazladı yumurta cidden.
Reklamlarda vardı ya bir dönem. İşte şu markayla fırçalanan böyle yumurtaları fırçalarlardı. Sonra birisine vururdu, tık tık yapardı. Birisine vururdu, yumuşak olurdu. Böyle bir dönem, evet, reklam vardı.
Aynen.
Yani işte o kalsiyum florit, evet, ve benzer şeyleri.
Evet.
Bizim kurumda diş hekimliği haftasında diş hekimi arkadaşlarımız çalışıyor. 4 tane, hı-hı, diş hekimi arkadaşımız var. Kreşimiz de var kurumda. Tarama yapıyoruz. Taramadan sonra diş fırçası ve diş macunu hediye ediyor arkadaşlarımız. Ve ben bizim kreşte olup da diş hekimine gelirken sıkıntı yaşayan hiç görmedim.
Hediye
dediğiniz
var
gibi. Hani iletişim ya. Hani gülen, böyle sıcak diyalog, evet, içinde, evet, oldukları ablalarına ya da işte abilerine geliyor gibi algılıyorlar. Çok keyifli oluyor.
Biz duygu oluşturmalıyız. Değil mi?
Evet.
En önemlisi bu. Bence çocuklar için de, büyükler için de.
Bağ kurmalı.
Hah, bağ kurmalıyız. Büyükler için yok mu aynı şey? Daha fazla var.
Evet, ama bizim deneyimlerimiz var. O koltukta yaşadığımız.
Travmalarımız var.
Tabii çok kolay olmayabilir bizim bağ kurmamız.
Yani tabii. Şimdi 20'lik desene bana. Hadi bana bir 20'lik de.
Yok, artık sedasyonlarla falan bunları çok aşıyoruz gerçekten. Aslında şimdi uzun dönem doktora gitmediğimizde ufacık şeyleri o kadar büyütüyoruz ki Özgür Bey. Yani çok çok basit bir şey. Hekimin ve belki kendi uygulamalarımızla halledebileceğimiz bir şey. Evde düşün. Bu çok zor bir şey. Nasıl olacak bilmiyorum. Ve çok pahalı ve çok zamanım gidecek. Benim zamanım yok. Aslında bundan hiçbiri yok. Ne zaman, ne para, ne zorluk. Aslında biz 6 ayda bir gitsek, bazen mesela üniversite öğrencileri ya da küçükler geliyor. Çok 15 dakika, 20 dakikada biz bakıyoruz. Varsa ufacık bir şey müdahale ediyoruz.
Büyümeden müdahale ediliyor.
Büyümeden. Bütün dünyada aslında koruyucu hekimlik, evet, artıyor. Ve bunu daha da artırmalıyız.
Yine bizim dediğimize geldik.
Mesela yine siz, evet, doktora gittiniz. Bir dolgunuz var, çürüğünüz var. Bir dolgu yapıldı size. Gittiniz, tekrar 2 yıl sonra tekrar çürük oluştu. Demek ki sizde yanlış giden bir şey var.
Var.
Yani bu şekilde olmamalı. Yanlış yaptığınız diyetinizde ya da fırçanızda, aslında basit fırça ve macun değiştirmekle aslında hasta o kadar fazla şey kazanıyorlar ki, bu sadece ufacık bir kontrolle. Kontrole macun, fırça, sizin fırçalama tekniğiniz.
Belki yanlış fırçalıyorsunuz.
Aynen. Siz yıllarca yanlış fırçaladınız ve diş etleriniz çekildi ve ortada hani büyük bir sorun var gerçekten. Ama siz bunu yıllarca yapmayıp hani hekim bunu sizi yönlendirse çok daha kolay bir şekilde yapabilirdik.
Evet. Bana şunu öğrettiler. Yukarıdan aşağıya her bir dişe en az 10 kere. Ben böyle öğrendim mesela.
Güzel, çok farklı fırçalama teknikleri var. Güzel.
Ya ben bunu en çok kullandım.
Ama şey tabii bu yıllar içerisinde yine de doktora görünüp, çünkü bazen bazı bölgelere daha fazla basınç yapıyoruz, fırçalamıyoruz, atlıyoruz. Mesela bana geldiğinde hastalar diyorum, ha dışları çok güzel fırçalıyor.
İçleri
hiç fırçalamamış. O kadar bariz ki aradaki
renk
fark.
Renk farkı bile var.
İşte dediğim gibi burundan nefes alma, hani bunun çok fazla sonucu var. Sizin ufacık bir kontrolünüz aslında size diş açısından uzun uzun yıllar kazandırıyor.
Çok güzel. Bence ağız kokusuyla ilgili ayrı bir program yapmalıyız.
Kesinlikle.
Yani ayrıca sadece buna özel bir konu yapmalıyız. Evet. Sadece ağız bakımı olarak değil. Çünkü çok detaylı, çok uzun bir konu. Bence bunu o programda detaylıca ele alalım.
Evet.
O zaman
sahurda dişimizi, dilimizi çok iyi fırçalayıp
diş ipini
kullanıyoruz.
Protezleri, arayüz fırçaları hepsini kullanıyoruz.
Kesinlikle. Evet.
Çok teşekkür ediyoruz sevgili Şule Ünal'a. Uzmanımız bize çok önemli bilgiler verdi ve biz de evet zamanımızın sonuna gelmişiz. Şu an yönetmenim bana oradan kafa sallıyor. Diyor ki zamanımızın sonuna geldik. Peki o zaman haftaya tekrar görüşmek üzere deyip hoşça kalın diyeceğiz.
Hayırlı Ramazanlar
dileyeceğiz. Ramazan'ın ilk programıyla haftaya Perşembe saat 14.05'te biz yine burada olacağız. Teknik Masa'da Cihan Aydoğan, yapımda Didem Öztaşbaşı, ben Özgür Aksuna
ve Ebru Cengiz.
Ve şu anda yanımıza konuğumuz Şule Ünal'la birlikte hepinize güzel, mutlu, sağlıklı bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Hoşça kalın.